Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Sıfen 1399 Hicri Kameri, 28 Recep 1442 ve miladi 3 Mart 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarından ardında sırasıyla tarihten bir yaprak, din ile ilgili sorular ve cevaplar, İran'da başarılı kadınlar, İran'da dua terapi ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Bisset Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada düşmanın yumuşak savaşta hedeflerini açıkladı. Komutan Bakri, İslami İran'ın bugünkü onurlarını, şehitlerin kanı bereketi olduğunu söyledi. Amerika temsilci İlhan Omar, Bercam'dan ilk önce Amerika çıktı, neden ilk olarak dönmesin dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Arabistan'ın 3 haftalık boş hayali gerçekleşmedi dedi. Ve Türkiye Rusya'dan savaş uçağı almaya çalışıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Bisset Bayramı dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmada, düşmanların yumuşak savaşta izlediği iki önemli hedefi açıkladı. Ayetullah Hamenei, düşmanların yumuşak savaşta en temel hedeflerinden biri tavsiye zincirini kırmak olduğunu belirterek şöyle ekledi. Tavsiye zincirinin kırılması çok tehlikelidir ve gençlerimiz yumuşak savaş subayları olarak buna müsaade etmemeleri gerekir. Ayetullah Hamenei bu büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için siyasi bir nizamın kurulma zaruretini işaretle şöyle dedi. İslam İnkılabı büyük imamımızın inisiyatif ve cesur duruşu ile İslam peygamberinin Bisset çizgisini ihya etti ve bu yüzden de alemin tüm şer odaklarının sürekli düşmanlığının hedefi oldular. Ancak basiret ve doğru yolda direnmek bu düşmanlıkların tümünü etkisiz hale getirecektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, alemin tüm zalimlerinin İran İslam Cumhuriyeti ile husumetini işaretle şöyle dedi. Bugün müstekbirlerin propagandalarında siyasi İslam olarak adlandırılan İran İslam Cumhuriyeti nizamı her türlü saldırıya ve konfliye hedef oluyor. Zira ilahi devleti gerçekleştirmeyi ve hükümet kurmayı ve Büyük İran milletine dini ve İslami kimliği kazandırmayı başarmıştır. Amerikalı yetkililerin İran'ın bölgedeki güçlü varlığına karşı kin ve düşmanlık beslediğini işaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ister Suriye ister Irak olsun bölgede nerede bulunuyorsa o ülkenin yasal yönetiminin talebi ve rızası üzerine ve müsteşar şeklinde bulunmaktadır. Oysa Amerikalı teorisi askerler zorla Irak ve Suriye topraklarına girerek bu ülkelerde askeri üs kurmuştur. Amerika kesinlikle Irak'tan çekilmelidir. Zira bu Irak milleti ve devletinin isteğidir. Aynı şey Suriye konusunda da geçerlidir.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı İslami İran bugünkü onurlarının şehitlerin kanı bereketi olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre tüm General Muhammed Bakri, Hicri Şemsi 22 Esvend, 12 Mart günü şehitlerin yüce makamını takdir etme ulusal günü nedeniyle yayınladığı mesajda, şehitlerin kanı bereketiyle günümüzde İslami İran çeşitli alanlarda onurun yüce zirvelerinde durduğunu ve inkılabın ikinci adımına sağlam bir şekilde girmeye hazır olduğunu belirtti. İran Genelkurmay Başkanı söz konusu mesajda şehitler kendi aziz canlarından vazgeçerek İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, özgürlüğü ve büyüklüğü ile İran milleti için şeref ve gurur asref olduklarını belirtti. Söz konusu mesajda şehitlerin yol ve yöntemlerinden yararlanarak İslami vatanın her geçen gün gelişmesi, izzeti ve kalkınmasına şahit olunacağını belirtti.
Siyonist rejim ve Amerika uluslararası güvenlik yetkilileri İran ve bölge meseleleri konusunda ilk istişare görüşmelerini gerçekleştirdi. İran'ın AP'den naklen verdiği habere göre Amerika ve İsrail Stratejik İstişare Grubu'nun ilk sanal oturumu dün Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Siyonist mevkidaşı Mir Ben Shabat arasında yapıldı. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn, bir bildiride iki tarafın ilgi ve endişe duydukları İran gibi bölgesel güvenlik konuların vizyonunu masaya yatırdıklarını ve bölgenin önündeki sorunlar ve tehditlere karşı ortak iradelerine vurgu yaptıklarını belirtti. Habere göre Sullivan bundan önce de en az iki kez Bin Shabat ile görüşmüştü. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Temsilciler Meclisi'nin bir oturumunda Başkan Biden hükümetinin İran ile anlaşma konusunda herhangi bir meseleyle ilgili olarak İsrail ve Fars Körfezi ülkeleriyle istişarede bulunacağına taahhüt ettiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Bercan nükleer anlaşmaya bağlılığı konusunda ilk adımın İran tarafından atılması gerektiğine dair tutumu bir kez daha tekrarlayarak bundan önce yaptırımların kalkmayacağını söyledi.
Amerika Temsilciler Meclisi'nde Demokrat temsilcisi ilk önce ülkesinin Bercam'dan ayrıldığını işaretle, Dışişleri Bakanı Blinken'e hitaben neden önce Amerika anlaşmaya dönmesin diye sordu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İlhan Omar, Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, görünüşe göre Bercam'da her iki taraf ilk adımı karşı taraftan bekliyor ve bu yolu çıkmaza götürüyor dedi. Omar Blinken'e hitaben bu bir gerçektir. İran nükleer anlaşmasından çekilen bizdik. Öyleyse neden önce biz bu anlaşmaya dönmeyelim diye sordu. Omar sözlerini şöyle sürdürdü. Eğer bir anlaşmaya geri dönmezsek İran'dan bağlı kalmasını nasıl bekleyebiliriz? Acaba Amerika'nın Bercam'a dönüşü onlardan önce olmamalı mı? Amerika'nın yeni hükümeti Bercam'dan tek taraflı çekilmenin Amerika'yı inzivaya çektiği nedeniyle ülkesini bu anlaşmaya geri getirmek istediğini duyurdu. Fakat Biden hükümeti yetkilileri onların Bercam'a geri dönmesinin İran'ın telafi girişimlerinden geri dönmesi ardından gerçekleşeceğini belirttiler. Fakat Bercam nükleer anlaşmasını tek taraflı terk ederek çiğneyen Amerika'dır.
İran Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın sabotajları ve mali kaynakların engellenmesine rağmen ülkenin döviz ihtiyaçlarının karşılanmasının devam ettiğini duyurdu. İran Peres'in velidine göre İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti dün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran'ın Güney Kore'de bloke edilen paralarını engellemesi konusundaki açıklamasına tepki olarak Instagram hesabında Merkez Bankası kendi programlarını ülkenin döviz ihtiyaçlarını temin etmek için ayarladığını yazdı. İran Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası, Güney Kore ve diğer ülkelerde bloke edilmiş kaynaklarından bağımsız olarak ülkenin döviz ihtiyacını karşılamaya devam ediyor yazdı. Himmeti mesajının devamında, başından beri Güney Kore hükümetinin İran'ın döviz kaynakları sorununu çözmek için bağımsız iradesinin olmadığı belliydi. Temel mallar, ilaçlar ve tıbbi malzemeler için döviz temini sürmektedir yazdı. İran Merkez Bankası şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Bu yılın başından itibaren şimdiye kadar Merkez Bankası temel ürünler, tarımsal girdiler, ilaçlar ve tıbbi teçhizatlar için 10 milyar dolar alternatif döviz temin edildi ve petrol dışı ihracattan 24 milyar dolar döviz ise çeşitli yollardan ülkenin ithalatına verildi. Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda çeşitli ülkelerde İran'ın bloke edilen malların serbest bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Rusya ihracatının %105 arttığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Celali, İran ürünlerinin ihracatı için Rusya piyasasının iyi bir pazar olduğunu işaretli, İran'ın 2020 yılında ihracatının %105 arttığını duyurdu. Celali, İran, Rusya'nın komşusu olarak ihtiyaçları olan bazı ürünleri temin ederek bu ülkenin pazarında payı olabileceğini söyledi. İran Moskova Büyükelçisi şöyle dedi. İran'ın Rusya'ya 2019 yılında 390 milyon dolar olan ihracatı 2020 yılında %100'ün üzerinde artışla 800 milyon dolara vardı. Celali malların İran ve Rusya'dan Avrupa'ya taşınması için transit ve iletişim hattının kurulmasını iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi zarureti için bir diğer sebep olduğunu ifade etti. İran Moskova Büyükelçisi Batılıları İran'ı kuşatmak istediklerinin aksine İran'ın jeopolitiği nedeniyle kuşatılamayacağı ve küçültülemeyeceğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü her türlü yabancı müdahalenin Hong Kong istikrarının zayıflamasına sebep olduğunu belirtti. İnanan bildiğine göre Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada Çin'in işçilerine bu cümleden Hong Kong istikrarının zayıflamasına sebep olacak her türlü dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatipzade Çin Halk Milli Kongresi'nde Hong Kong yeni seçim yasasının onaylanması hakkında yaptığı açıklamada Çin'in egemenlik kararına saygı duyuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı sözcüsü şöyle devam etti. Hong Kong özel idari bölgesi Çin'in toprak bütününün bir parçasıdır. Sonuçta onunla ilgili işler Çin'in iç işlerine müdahale sayılır. Çin'in bu yıllarda Hong Kong'da bir ülke iki sistem ilkesine çok iyi bağlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Hatipzade, Çin Halk Kongresi'nin seçim sistemine ilişkin yasası bu kurumun bir ülke iki sistem ilkesi ile ilgili yetkilerine uygun olduğunu belirtti. Çin Halk Milli Kongresi, Hong Kong Milli Güvenlik Yasası'na göre bu bölgedeki seçim sistemine denetimini artırdı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arabistan'ın 3 haftada Yemen'i fethedeceğine dair boş hayalinin gerçekleşmediğini söyledi. İran Pres'in bildirdiğine göre Said Hatipzade dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen'e karşı savaşın devam etmesini eleştirerek Suudi Arabistan'a hitaben uyanma zamanı geldiğini yazdı. Hatipzade şöyle devam etti. Suudi Arabistan ahlaki ilkeleri ayaklar altına alarak bir kez daha kuşatma altında ve kıtlıkta olan halkı bombalıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü mesajının devamında Arabistan'ın bu cinayeti durdurması ve Müslümanlar ve Araplara karşı savaşa son vermesi gerektiğini yazdı. Hatipzade ayrıca 6 yıl geçtiğini ve 3 haftalık boş fetih hayalinin gerçekleşmediğini yazdı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene de dün Resulullah'ın Bisset Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada mazlum Yemen halkının Amerika'nın yeşil ışığı ile 6 yıl boyunca zalim ve taş kalpli Suudi hükümetinin bombardımanı altında ve ekonomik, gıda ve ilaç kuşatması altında olduğunu, uluslararası toplumlar ve iddialarda bulunan batılı hükümetlerin hiçbirinin itiraz sesinin yükselmediğini vurguladı.
Yemen güçlerinin Mağrib'de ilerlemeyle birlikte Britanya, Fransa ve Almanya müdahaleci açıklamalarında bu ilerlemeyi kınadılar. Muhabirimizin bildiğine göre son yıllarda Suudi saldırgan koalisyonun cinayetlerine gözlerini yuman söz konusu 3 ülke şimdi ve Yemen Halk Komiteleri ve ordu güçlerinin Mağrib iyaletinde ilerlemesiyle ortak bir bildiride bu ilerlemeyi kınadılar. Bundan önce de Yemen ordu sözcüsü Albay Aziz El Raşid, Suudilerin Yemen topraklarına saldırılarının devam etmesi durumunda Yemenli güçlerin kendi saldırılarını Arabistan topraklarının derinliklerine taşıyacakları uyarısında bulundu. Yemen yerel kaynakları da Yemen Halk Komiteleri ve ordu tarafından Taiz'in batısında El-Hedeke bölgesinde infilak ettirilen bomba sonucu Mansurhadi güçlerine bağlı bir Suudi paralı askerin öldü ve 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Diğer yandan haber kaynakları da çarşamba gecesi Mağrib'de büyük bir patlamanın yaşandığını, bunun ise Yemen silahlı güçleri tarafından saldırganların mevzilerine yapılan füze saldırısı olduğunu belirttiler.
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanak, Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye yönelik Su-35 ve Su-57 savaş uçağı teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Varanak dün Ankara'nın Amerika'nın tehdit ve yaptırımlarını aldırmadan Rus savaş uçakları satın almaya çalışma programını aldığını duyurdu. Bakan yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sisteminin kurulması ardından şimdi de Rusya'da Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın alma meselesinin gündemde olduğunu duyurdu.
Suriye'nin Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan ikisinin IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. TRT Haber'in Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Mardin'de görev yapan hudut personelinin Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakaladığını açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 146.386 COVID-19 testi yapıldı. 14.046 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 63 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 821 oldu.
Filistin İslami Cihad Hareketi askeri kolu Kudüs Tugayları şehit Filistinli balıkçıların intikamının Siyonist rejimden alınacağını belirtti. Muhabirimizin bildiğine göre Hamas askeri kolu Kudüs Tugayları yayınladıkları bildiride pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde acı bir olay yaşandı ve balık tutmakta olan 3 evladımız şehit oldular dedi.
Irak haber çevreleri Basra-Nasiriye yolu üzerinde Amerikan lojistik destek konvoyuna saldırı yapıldığını duyurdular. Muhabirimizin bildirdiğine göre böylece bir günde Irak'ta 4. kez Amerikan askeri konvoylarına saldırı düzenlendi.
Avrupa Parlamentosu Ali Halife rejiminin baskıcı eylemleri hakkındaki dünkü toplantısında oy çoğunluğu ile bu ülkede insan haklarının ihlalini kınayan bildiri taslağını onayladı. Habere göre AP'de 689 temsilciden 633 temsilci bahrinde idam cezalarının artması, tutukluluklara karşı işkencelerin devam etmesi ve insan hakları aktivistlerin de işkencesini kınadı.
Amerika eski başkanı Donald Trump'tan yayınlanan yeni ses bandı, başkanın Georgia eyaleti seçim sonuçlarını değiştirmek için pazarlık yaptığını ortaya çıkarttı.
Ve İran İslam Cumhuriyeti Kadınlar Milli Tekvando Takımı Türkiye turnuvasında 3 madalya daha kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Netanyahu'nun İsrail'deki Trumpvari tavırları konusunda. İşgal altındaki Filistin topraklarında son iki yılda dördüncü kez parlamento seçimlerinin düzenlenmesine iki haftadan az bir süre kala, Siyonist rejim İsrail Başbakanı, İsrail'deki siyasi çıkmaz sonuçları hususunda uyarıda bulundu. Haberler Netanyahu'nun iktidarda kalmak için yandaşlarından medet umduğu ve Trump yandaşlarının kongreye saldırısına benzer bir tavır göstermek istediğini gözler önüne seriyor. Son iki yılda İsrail'deki dördüncü parlamento seçimlerinin 23 Mart günü düzenlenmesi bekleniyor. İşgal altındaki toprakların dışında ise seçimler başlamış bulunuyor. İşgal altındaki seçimler iki gün sürecektir. İsrail'in Kan kanalı ise işgal altındaki topraklar dışında Birleşik Arap Emirliği, Fas ve Bahreyn olmak üzere dünyanın 100 ülkesinde 104 oy toplama merkezinde düzenlendiğini bildirdi. İsrail Anayasası'na göre parlamentoda 120 sandalyeden 61 sandalyeyi yeni sandalyelerin salt çoğunluğunu elde eden siyasi hareket başbakanı tanıtabilir. Son 3 seçimde ise hiçbir siyasi parti ve hareket sandalyelerin çoğunluğunu elde edememiştir. 3. seçimlerin ardından da seçimlerin 2 asıl rakibi sayılan Netanyahu ve Benny Gantz koalisyon hükümeti kurarak dönüşümlü kabine oluşturdular. Ancak bu hükümetin ömrü de 6 ay kadar sürdü. Burada önemli olan husus Netanyahu'nun koronavirüs pandemisi bahanesiyle özel ekonomik planların uygulanması çerçevesinde ticari meslek sahiplerine mali destek vermek istemesidir. Ancak İsrail Başsavcısı Avihai Mandelbilt bu girişime karşı çıktı ve bu girişimi hakaret içerikli olarak adlandırdı. Gerçekte Siyonist rejim İsrail Başsavcısı Netanyahu'nun bu projeyi kendi seçim kampanyası doğrultusunda suistimal etmek istediğini düşünüyor.
Evet, buna esasen Siyonist rejim İsrail elebaşısı parlamento seçimlerinin düzenlenmesinin arifesinde ticari meslek sahiplerinden İsrail Adalet Bakanlığı karşısında gösteriler düzenlemelerini istedi. İsrail'in medya organları ve analistleri ise Netanyahu'nun Adalet Bakanlığı karşısında gösteri düzenlenmesi yönündeki talebini Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın yandaşlarını kongreye saldırmaya teşvik etmesi ve kışkırtmasına benzettiler. YNET, İbranice yayın yapan site ise şöyle yazdı: "Bu çağrı bize Washington'da göstericilerin kongreyi kuşatmasını hatırlatıyor." Netanyahu'nun bu girişimi bir yandan onun gelecekte mevcut makamını kaybetmesinden kaygılı olduğunu ve diğer yandan İsrail yargı erkine baskı uygulayarak yolsuzluk dosyalarını düşürmek istediğini gösteriyor. Bir başka önemli nokta ise işgal altındaki topraklarda son iki yıldaki dördüncü parlamento seçimlerinin bu siyasi çıkmazın işgal altındaki topraklarda ve Siyonist makamlarda derin endişelere yol açtığı sırada düzenlenmektedir. Bu doğrultuda zaten Siyonist rejim başkanı Raven Rivlin, 9 Mart günü Siyonist rejim İsrail İstihbarat Teşkilatı üst rütbeli komutanları konferansında sürekli olarak siyasi krizin devam etmesinin halkın devlet kurum ve kuruluşlarına ve sözde demokratik düzene olan güvenlerinin sarsacağını ve tehdit oluşturabileceğini belirtti. Buna rağmen 23 Mart parlamento seçimlerinde özel siyasi bir hareket, grup veya partinin sağ çoğunluğu elde edebileceğine dair de hiçbir emare görünmemektedir. Halihazırda Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı sağcı harekette bile çatlaklar ve fay hatları gitgide büyümektedir. Buna rağmen mevcut Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı aynı zamanda ana muhalefet sayılan Mavi-Beyaz Koalisyonu lideri Benny Gantz'ın durumu da geçmiş seçimlerle kıyaslanamaz durumdadır ve bu seçimlerde zafer kazanmak için pek şansı da bulunmamaktadır. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Meghan Markle'in ifşaatı ve Buckingham'ın tepkisi etrafında. Britanya Kraliçesi'nin gelininin sansasyonel ve sarsıcı röportajı ve kraliyet ailesi ve üyelerinin ırkçılık ve yalancılıkla suçlamasının üstünden birkaç gün geçmesine rağmen Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth sonunda sessizliğini bozdu ve şöyle bir tepki gösterdi. Son birkaç yılın Harry ve Meghan için bu kadar sorun dolu geçmesinden dolayı tüm aile üzgündür. Özel bir şekilde de aile içinde bu sorunlar çözülecektir. Meghan Markle ve Prens Harry geçen yıl Britanya Kraliyet ailesinden ayrılmayı ve Amerika'ya göç etmeyi kararlaştırdılar. Şimdi ise aylar geçti bir sırada Britanya Kraliyet ailesi gelini Kraliyet ailesinde ayrımcılık ve yalancılıktan söz etti ve Kraliyet ailesinin büyüklerinin ırkçı ve kayıtsız tavırlarından dolayı intiharı bile düşündüğünü ifşa etti. Meghan Markle'nin ifşaatı Britanya Kraliyet ailesinin son yıllarda uzmanlar tarafından epey eleştirildiği bir sırada geldi. Britanya Kraliyet ailesinin ağır masrafları ve Britanya'da toplanan vergilerden harcadıkları ve savurdukları büyük paralar, yıpranmış ve eski adetler ve ritüellerin ayrıca yasaların olması ve revize edilmemeleri, kraliyet ailesinin ilişkileri ve itirafları birçok eleştiriye yol açmıştır. Örneğin 2017'ye kadar kraliyet ailesinin birçok üyesi kraliçeye yakınlıkları dolayısıyla prens lakabı alıp polisin koruması hakkından yararlanıyorlar. Bu da devletin masrafları karşılaması ile mümkün oluyor. Şimdi de Britanya Kraliyet ailesinde psikolojik sağlık sorunu da belirmiştir. Nitekim Britanya Kraliyet ailesinin genç nesli, örneğin Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi de son yıllarda psikolojik yetmezlikler ve hastalıklar hususunda halkın fedakarlığının artırılması kampanyasına katılmıştır. Ancak Prens Harry şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Kampanyaya katılmışlar da kendileri ruhsal ve psikolojik boyutlara dikkat etmiyorlar ve her zaman şöyle diyorlar. Biz bu şekilde çalışırız. Bizim hayatımız bundan ibaret. Bunu değiştiremeyiz. İşte biz böyle bir sistemde büyüdük ve yaşadık.
Aslında Britanya Kraliyet ailesi siyasi ve ekonomik alanlarda da geniş çaplı yetkilere sahiptir. Bu husus birçok yanı ile çokça eleştirilmiştir. Kraliyet biyograficilerinden Penny Junior ise şöyle yazıyor. Baktığınız zaman kraliyet ailesi borsadan daha fazla dalgalanan büyük bir ticaret gibidir. Markle ve Harry'nin açıklamaları Britanya toplumunda ve ülke dışında memnuniyetle karşılansa da birçokları da onların sözlerine inanmadıklarını öne sürdü. Bazı Britanya medyası ve halk kesimi onların açıklamalarına tepki olarak Meghan ve Harry'i eleştirip onların kraliyet ailesi üyesi olarak sorumluluklarını ve görevlerini kendi şahsı mutluluklarına feda ettiklerini belirtiyorlar. Kimileri de tam bir cesaret örneği sergileyerek onları övüyorlar. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise şöyle yazdı. Britanya'daki yapı medya ile yakın irtibat içerisindedir. Bu medya organları ise kamuoyunu manipüle etmektedir. Her zaman gerçek ile örtüşmeyen özel bir izlenim bırakarak ve hatta gerçeklere ters düşecek bir durumu dayatarak bunu yapmak istiyor. Bu röportaj Britanya'daki en iyi korunmuş yapının üyelerinin bile hüküm süren elitler tarafından istenmediği zaman kendilerini güvende hissetmeyeceklerini ifşa etti. Bu skandal değil, bu imajın yok olmasıdır. Şimdi de bu sorunun üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen Buckingham Sarayı esef duyduğunu belirterek bu iddialar hususunda araştırma yapacaklarını açıkladı. Görünen o ki bu koşullar Britanya Kraliyet ailesinde derin sorunlara yol açmıştır. Onlar şimdi yasaları ve bu durumları değiştirmek ve reform yapmak zorunda kalacaklardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 22 İsven 1399, Hicri Kamer'e 28 Recep 1442 ve miladi 12 Mart 2021 Cuma. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Recep 60 yılında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Kutsal Medine kentinden harekete başladı. O Hazret'in bu hareketi 15 Recep'te Muaviye'nin ölümü ve oğlu Yezid'in iktidara geçmesi üzerine de gerçekleşti. Yezid hemen Medine hükümdarından İmam Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'dan kendisi için biat almasını veya o Hazret'i katletmesini istedi. Ancak Yezid'in fasık, günahkar ve sapık birisi olduğuna vakıf olan o Hazret biattan vazgeçti ve hanedanı ve birkaç yareniyle birlikte Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. O Hazret hareket etmeden önce kardeşi Muhammed Hanife'ye bıraktığı vasiyetnamesinde şunları belirtti. Ben kurtuluşa ermek ve ceddim Resulullah'ın ümmeti için kıyamettim. Ben emri maruf ve nehyi münker emrine yerine getirmek istiyorum ve ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam'ın siyerine göre davranmak istiyorum. Yezid'in İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan biat almasına ısrar etmesi, bu hazretin muhalefet etmesi üzerine İmam Hüseyin Aleyhisselam ve pak yarenleri Kerbela çölünde nihayet Yezidiler tarafından şehadete ulaştılar. Kırk bir yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 İsven 1358'de İran İslam İnkılabı'nın rahmetli önderi İmam Hümeyni yayınladığı emirnamesinde İslam İnkılabı şehit ailelerinin durumu ile ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin bir bölümünde şöyle ifade edildi. Hepimiz biliyoruz ki İslami hareket ve İran İslam İnkılabı'nın zaferi aslında varlığını çeşitli halk kesimlerinin göstermiş olduğu fedakarlıklarına borçludur ki birinci derecede İslam İnkılabı yolunda şehit düşenler veya gazi olanlara minnettar olunması gerekir. Bu yüzden de şehit, savaş gazileri ve mağlullerin ailelerine hizmet verilmesi zaruri bir olaydır ve toplumun bu kesimine büyük saygı duyulması gerekir. İmam Hümeyni'nin bu emirnamesi yayınlandıktan sonra İslam İnkılabı Şehit Kurumu İran'da kuruldu. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 İsven 1363'te çağdaş mütercim, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgulab vefat etti. İran'ın Kacar döneminin ünlü fotoğrafçı ve ressamı Mirza Mehdihan Musavver Melik'in oğlu Hüseyin Golgulab Hicri Şems'e 1274'te Tahran'da dünyaya geldi. Hicri Şems'e 1298 ila 1307 yılları arasında Darülfurun medresesinde tabi bilimler dersini verdi ve bu dalda 12 cilt kitap kaleme aldı. Hüseyin Golgulab, milli musiki encümeniyle tasnif ve müzik konusunda işbirliğinde bulundu. Golgulab 89 yaşında vefat etti. ...113 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Recep 1329'da Kafkasyalı şairlerden Tahirzade lakaplı Mirza Ali Ekber Sabır vefat etti. Hicri Kamer'e 1278'de Güney Kafkasya'daki Şirvan kenti dünyaya gelen Sabır, İslam peygamberi ve o hazretin Ehl-i Beyt'i metinde şiirler yazdı. Tahirzade birçok dergide yayınlanan şiirlerinde daima toplumun fakir ve muhtaç kesimlerine destekliyor ve o dönemde halkın karşılaştığı sosyal sorunlarını da dile getirmeye çalışıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 36. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde kadınların İslam dininde mali açıdan bağımsızlığa ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
Kadınlarla ilgili sürekli gündeme getirilen kuşkulardan biri, Nisa suresinin 34. ayetinde belirtilen ve insanların arasında birçok kuşkuya yol açan erkeğin kadının üzerinde hakimiyeti ve onlara karşı üstünlüğü meselesidir. Bu kuşkulardan biri ise İslam dininde kadının mali bağımsızlığı ile ilgilidir.
Erkeklerin kadınların yöneticileri olduğu meselesi Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayetinde yer alıyor. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerine korumasına karşılık, gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar.
Her toplumda düzenin sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaşması için kifayetli ve tedbirli bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Zira yöneticinin işleri tedbir etmekte zafiyeti ve tedbirsizliği o toplumun çökmesine yol açar. Bu mesele İslami bir kuraldır. Ehl-i Sünnet'in en önemli hadis kaynaklarından biri olan Kenzul Amal fi Sünnenül Akval vel Af'al adlı kitapta belirtildiği üzere, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak isteyen Müslümanlara şu tavsiyede bulunurdu: Eğer üç kişi yol arkadaşı olursa aralarından birini kendileri için reis ve baş olarak seçmelidir.
Gerçekte İslam peygamberinin bu tavsiyesi çok önemli bir tavsiyedir. Zira birlikte yolculuk eden insanların sayısı arttıkça yolculuk sırasında düzensizlik ve uyumsuzluk ihtimali de bir o kadar da artar. Aile ocağı da sosyal bir kurum olarak bu durumdan müstesna değildir. Üstelik aile kurumu insanların kendilerini güven içinde hissetmeleri ve bireylerin arasında ahlaki ve duygusal ilişkilerin hakim olması yüzünden birinin başında bulunması ve yönetmesi daha da önemlidir.
Aile meseleleri uzmanlarına göre aile içinde bir nevi emir komuta zincirinin hakim olması bu kurumun sağlıklı ve başarılı olması için olmazsa olmazlardan biridir. Nitekim erkeklerin aile içinde yönetici olması bu kurumun bekasında ve sağlamlığında önemli rol ifa eder. Öyle ki bu ilkeye uymayan aileler genellikle anlaşmazlıklara ve anormal durumlarla sürüklenir ve aile fertlerinin ruhi sağlığı tehlikeye girer.
Nisa suresinin 34. ayetinde erkeklerin kadınlara üstünlüğünü buyururken Arapça kavvamiyetten yani yönetici ve üstün olmaktan ve bu bağlamda erkeklerin iki özelliğinden söz ediyor. Birincisi erkeklerin daha fazla çalışmak ve daha fazla servet üretmek üzere cismi açıdan kadınlara nazaran daha güçlü olmalıdırlar. Buna göre erkek cinsi, cismi ve ruhi açıdan yaratılışı ve evin dışında çalışması ve zamanının önemli bir bölümünü evin dışında geçirmesi itibariyle evin iktisadi işlerini yönetmeyi üstleniyor ve eşinin ve çocuklarının yöneticisi ve hizmetçisi oluyor. Bu yüzden erkeklerin aile içinde velayet hakkı söz konusudur ve aile fertleri de onun yönetimi altında bulunduğundan ona itaat etmelidir. İslam dini yöneticilik hakkını bu bağlamda aile içinde erkeğe vermiştir. Zira ailenin bir başı ve yöneticisi olması, ailenin güçlenmesi ve aile fertlerinin birbirine daha sıkı bir şekilde sarılmasına vesile olur. Aile güçlendikçe toplum da güçlenir ve her türlü ruhi ve psikolojik tehlikelere ve zararlara karşı bağışıklık kazanır.
Biraz önce belirtildiği üzere erkekler Allah-u Teala'nın onlara verdiği fazilet yüzünden aileyi ve eşlerini ve ortak yaşamlarını yönetmekle yükümlüdür. Burada önemli olan nokta şu ki, birine bir fazilet verildiği zaman o fazilet verilen kişide sorumluluk sebebi olur. Bu yüzden eğer Kur'an-ı Kerim erkeği evin yöneticisi olarak belirlemişse, ailenin nafakasını ve geçimini temin etmek, ayrıca eşinin mihrini ödemek ve giderlerini karşılamak da onun boynunadır.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da yönetici olmak, büyüklük taslamak veya zorbalık yapmak anlamına gelmez. Bilakis desteklemek, korumak ve bakmak anlamına gelir. Erkeğin kadına karşı üstünlüğü, onun özgürlüğünü gasp etme veya malına ve servetine sahiplenme veya bireysel ve sosyal haklarına el uzatma anlamına gelmez. Burada asıl erkeğin kadının giderlerine ve ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumluluğu söz konusudur. Kadın da bilmukabil kocasına karşı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmelidir. Dolayısıyla kadının bağımsızlığı ve özgürlüğü kocasına karşı yükümlülüklerini etkilemeyeceği yere kadardır.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt'ten geriye kalan rivayetlere göre erkeğin eşini evde yemek yapmaya, evde temizlik yapmayı, çocuklara bakmayı veya işleriyle ilgilenmeyi emretmeye hakkı yoktur. Hatta kadın ev işlerinin karşılığında kocasından ücret talep edebilir. Kadınlar hatta bebeklerini emzirmenin karşılığı olarak kocasından malından alabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Talak suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu başka bir kadın emzirecektir.
İslam dininin erkeklere tanıdığı yöneticilik ve üstünlük hakkı, kadınların iktisadi haklarını gözetlemelerine mani olmaz. Bilakis erkeğe sorumluluk getirir ve kadını da bu sorumluluktan kurtarır. İslami ahkam ve rivayetlere ve ilmi ve psikolojik delillere göre kadın daha duygusal ve Allah Teala'nın ona verdiği yetiştirme hissine sahip olduğu için yeni kuşaklara yetiştirme yeteneğine sahiptir. Kadınlar yine sahip oldukları zarafet yüzünden ağır ve meşakkatli işler için yaratılmamıştır. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam kadınları şöyle anlatır. Kadın haşim bir pehlivan değildir. Zarif bir çiçek gibidir.
İslam dininde kadına mali destek verilmesi ve aile yönetmekten muaf tutulması büyük ve kutsal bir hedef içindir ki o da sağlıklı ve mümin evlatlar yetiştirmektir. Annelerin her türlü gerilim ve ıstıraptan uzak bir şekilde analık görevini yerine getirmeleri, ruhi ve zihni açıdan güçlü evlatların yetişmesine ve aile fertlerinin sağlıklı olmasına vesile olur. Bu durum, evin giderlerini ve nafakasını karşılamaz sorumluluğunun kadınlardan erkeklere verilmesinin sebeplerinden biridir. Kadın ev işlerini lütuf ve sevgiyle yerine getirir ve aile fertlerinin rahat bir yaşam sürdürmelerini sağlar.
Kadınlar başta iktisadi hakları olmak üzere her türlü insan haklarından mahrum yaşadığı ve malı üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmadığı bir dönemde İslam dini kadınların mali ve iktisadi haklarını tanıdı ve malının sahibi olduğunu ilan etti. Bu dönemde kadınlar dünyanın hemen hemen her yerinde iktisadi haklarından mahrumdu. Batılı büyük tarihçi Will Durant Batı'da kadınların durumunu şu ilginç ifadelerle şöyle anlatıyor. Bizim büyük annelerimizin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım 1882 yılında çıkarılan kanundu. Bu yasaya göre Britanyalı kadınlar o güne kadar görünmemiş bir hakka kavuştular ki o da elde ettikleri paraları kendilerine saklayabilme hakkıydı. Bu seçkin ahlaki yasayı avam kamerasının fabrikatörleri kadınları fabrikada çalışmaya teşvik etmek için çıkardılar. O yıldan sonra kadınlar asla karşı koyamadıkları bir çıkarcılık sayesinde evde debelemekten kurtuldu. Fakat bu kez de iş yerlerinde ve fabrikalarda kölelik yapma ve can çekişme derdine düşürdü.
Gerçi Will Durant'ın bu sözleri sapık sermaye düzenini eleştirmeye yönelik sözlerdir. Ama aynı zamanda dolaylı bir şekilde batılı ülkelerde kadınların 1882 yılına kadar en temel haklarından mahrum bırakıldığı gerçeğine de işaret ediyor. Üstelik kadınlara verilen bu hak onların insani kerametine saygı göstermek için değildi, onları daha fazla sömürmek için verilen bir haktı.
Oysa muhaliflerin ve cahil insanların kadın haklarını yok etmekle suçladığı İslam dini 14 asır önce kadınların mülkiyet hakkını tanıdı ve bu hakkın felsefesini de kadınların insani kerametine saygı olarak ilan etti. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 32. ayetinde kadınların mülkiyet hakkını tanıyarak şöyle buyurmakta. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Bu ayete göre kadınlar erkekler gibi faaliyette bulunarak kendi emekleriyle kazandıkları her şeyin sahibi olabilir. Bir başka ifadeyle kadınların çalışması ve gelir sahibi olmasının önünde hiçbir engel yoktur ve kadın kazandıkları gelirin ve sermayenin sahibidir.
Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinde de kadınların mali bağımsızlığı tanınmıştır. Örneğin Hadid suresinin 18. ayeti sadaka veren kadınlardan ve erkeklerden söz ederek şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır.
Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde de yetimleri seven ve sadaka veren kadınlar ve erkekler büyük bir mükafatla müjdeleniyor. Ayet şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Kadınların latif ve nazik ruhu, ayrıca onların çiçeklere ve bitkilere olan ilgileri nedeniyle bugün sizleri çiçek yetiştirme, apartman ve süs bitkilerin dikimi alanında ülkenin en iyi girişimcilerinden ve üreticilerinden Bayan Meliha Nevruz Beygi ile tanıştırmak istiyoruz. İran halkının yaşam temeli doğa ve güzellikleriyle birlikte barışçıl ve dostluk üzerine kuruludur. İran kültürü ve yaşamın çeşitli boyutları her zaman doğaya saygı temeline dayanır. İranlılar eskiden itibaren doğa ile duygusal ve manevi bağları vardır ve günlük hayatlarında doğa yaşadıkları çevrede önemli rol oynamıştır. Bu güçlü ve sıkı bağlar ise hatta İran edebiyatında, özellikle şiir ve sanatında da tecelli etmiştir. İran'ın birçok sanatında doğa tıpkı evladını kucaklayarak öven bir anne gibi insanı sarıyor. Günümüzde doğa ile beraber olmak ve daha sağlıklı, kalıcı ve uygar bir toplum için hem erkekler ve hem kadınlar tarafından önemli ve kayda değer çalışmalar gerçekleşmiştir. Özellikle de kadınlar katılım, bilgilendirmek ve bilinçlendirmekle çevre şartlarının iyileşmesinde etkin olmaya ve çiçeklerin tazelik ve güzelliğinden yararlanmaya çalışıyorlar. Meliha Nevruz Beygi çiçek yetiştirme, apartman ve süs bitkilerin dikimi alanında ülkenin en iyi girişimcilerinden ve üreticilerinden biridir. Kendisi atalarının bu sevgi ve aşkını meslek edinerek şimdiye kadar bitki yetiştirme ve seracılık alanlarında verdiği eğitimle 3 ila 4 bin kişi için çalışma olanağı oluşturmuştur. Meliha Hanım tabii ki tüm çalışmaları seracılıkla sınırlandırmamış, edindiği tecrübeleri sosyal ve ekonomik alanlarda da kullanmaya çalışmıştır. Bu aktif girişimci kadın aynı zamanda Kooperatif Odası Ekonomi Yardımcısı, Rezevi Horasan'ın Kadın Danışman Meclis Ekonomi ve İstihdam Komisyonu üyesi, Horasan Çiçek ve Bitki Üreticileri ve Sera Ürünleri Birliği Başkan Yardımcısı ve İran Ulusal Gül Derneği üyesidir. Meliha Nevruz Beygi bir çiçek ve bitki üretim kooperatif şirketinin yönetim kurulu üyesidir. 17 yıldan beri bu alanda çalışan 40'lı yaşlarındaki Meliha Hanım, kökeni İran'ın çiçek ve bitki beşi olan Mahallat şehrine dayanıyor. Kendisine göre girişimcilik bir motivasyondur ve özel bir düşünce gerektirir. Günümüzde koronavirüs salgınının pandemi haline gelmesiyle sahip olduğu meslek çok zarara uğrayan meslekler arasına yer aldı ve virüs yüzünden üretimleri %10'a kadar düştü. Fakat buna rağmen Meliha Hanım şöyle diyor. İnsanın hayatından çiçeği silemezsiniz. Biz hatta bir dal çiçek hediye vermekle güzellikten zevk almayı paylaşıyoruz. Bu yüzden mevcut şartlardan çıkış yolunu arayarak yeni girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Meliha Nevruz Beygi ve takımı ebedi güllerin üretimine başladılar. Bu güller 1 ila 5 yıl su ve toprak olmaksızın canlı kalıyorlar. Başarılı ve girişimci kadınların yanında ve hayatında onlarla aynı dalda eğitim gören veya ilgili branşlardan mezun olan ve onlarla omuz omuza adım atarak ilerleyen erkekler de vardır. Meliha Nevruz Beygin'in de benzer bir hikayesi vardır. Kendisi ve eşi Tarım Cihadi Fakültesi mezunudurlar. Fakülte dönemlerinde bitki ve çiçek ekimi için Tarım Cihadı Üniversitesi'nin araştırma merkezi arsalarını kiralayarak 10 yıllık sürede burada bitki yetiştirdiler. Fakat üniversiteden önce de bir kooperatif firması ile yolları kesişti ve bazı yetenekli ziraat öğrencisi ile birlikte çalışma grubu kurarak birikim ve yatırımlarını birleştirerek ilk yıldan itibaren imzaladıkları yüksek anlaşmalarla ülkenin üstün kooperatifi seçildiler. Meliha Hanım şöyle anlatıyor. 2000 metrekarelik bir sera kurduk ve gül ile zambak bizim kesme çiçekler alanındaki üretimlerimizin bir bölümüydü. Zambak çiçeklerimizin kalitesi onları Fars Körfezi kıyı ülkelerinden birine ihraç edecek kadar yüksekti. İran'da yetişen tek bir dal çiçeğin bile başka bir ülkede birinin elinde olması fikri benim için heyecan verici ve ilginçti. Belediyede baharı karşılamak için kentte yeşil alanlar için mevsim çiçeklerini bizden satın alıyordu. Şehrin her yerinde kendi çiçeklerimizin her alana renk ve tazelik kattığını görünce zevk alıyorduk. İlginç olan ise binlerce çiçeğin arasında kendi yetiştirdiğimiz çiçekleri fark etmemizdi. Üretici bir çiçeğin tohumunu toprağa ektiğinden bir fidana dönüşene kadar onunla beraberdir. Bu yüzden onu tanır. Gerçekte insanın ruhu güzellikler ve temizlikle beraberdir ve doğayla iç içe olup güzelliklerini seyre durunca içini bir neşe kaplar. Doğadaki güzellikler farklı insanlar arasında farklıdır. Bazılarında ilham kaynağı olup yeni tasarımlar yapmalarını sağlar. Bu arada bitki ve çiçek ekmek ya da çiçek gibi hediyeler almak insana her şeyden çok neşe ve teravet armağan edebilir. Meliha Nevruz Beygi şöyle anlatıyor. Birine bir çiçek hediye edince onun yüzünde gördüğünüz ilk değişik mimik gülümseme ve huzurdur. Bu duygu insan hangi yaşta olursa olsun açıkça görülür ve hediye verene aktarılarak onu etkiler. Bana göre sera ortamı kadınların ruh haliyle tamamen uyuşmaktadır. Annenin evladına olan annelik hissi burada da yaşanıyor. Gece gündüz bitkilerin ve çiçeklerini düşünürsün. Onların yeşererek çiçek açmasını bekliyorsun. Fakat serada çalışmak aynı zamanda da çok ağırdır ve iyi bir vizyona da sahiptir. Başarılı girişimci Meliha Nevruz Beygi 3-4 günlük ömrü olan güzel güllere daha fazla ömür kazandırarak onların hayatta kalma süresini 1 ila 5 yıla kadar uzatıyor ve onlara ebedi güller adını veriyor. Onun bu alandaki başarısı bir yıl zarfında 3000'i aşkın ebedi gül üreterek satmasını sağladı. Çiçek piyasasının solmakta olduğu bu günlerde Meliha Nevruz Beygi bu karışık pazara tekrar tazelik kazandırmaya ve kalplerde umut fidanları yeşertmeye çalışıyor. O okuyor ve araştırıyor. Bu başarılı insanların önemli bir özelliğidir. Başarılı kadınlar kendi bilgilerini arttırarak zenginleştirmek için zaman harcıyor, görüşlerini paylaşıyor ve öğrenmeye can atıyor. Bu da Nevruz Beygi'nin çiçekler ve bitkilerle ilgili öğrendiği derstir. Nitekim şöyle diyor: "Ben filizlenmeyi, gelişmeyi ve çiçek açmayı çiçeklerimden öğrendim." Değerli dinleyiciler, bugün sizleri çiçek yetiştirme, apartman ve süs bitkilerin dikimi alanında ülkenin en iyi girişimcilerinden ve üreticilerinden Bayan Meliha Nevruz Beygi ile tanıştırdık. Günlerinizin çiçekler kadar güzel geçmesini dileyerek hepinizi güzelliklerin kaynağı olan Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da doğal terapi turizmi. Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 19. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluşistan'ın doğa terapi turizmi potansiyeli ve imkanları hakkında konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli seri programımızda doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmaya devam edeceğiz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde Sistan ve Beluşistan eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Sistan ve Beluşistan eyaletinin doğal özelliklerinden biri, kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekici noktalardır.
Sistan ve Beluçistan eyaleti İran'ın güneydoğu bölgesinde Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan en büyük ikinci eyalettir. Sistan ve Beluçistan eyaletinin birçok tarihi ve doğal turistik alanı mevcuttur. Sohbetimizin devamında bu eyaletin kimi tarihi ve doğal cazibeleriyle ilgili konuşacağız.
Sistan ve Beluçistan, Hamun, Gölünden Umman Denizi'ne kadar uzanmış ve farklı turistik cazibeleri de kendinde barındırmıştır. Topraktan ve kilden yapılan kaleler, ancak sağlam duruşlu tarihi binalar, yaşlı hurma ağaçları ve de taftan sıra dalları zirvelerindeki manzaralar her turistin ilgisini çekmektedir. Yanmış şehir, Hace Dağı, Ladiz Dağı ve mağarası, Tiz Köyü, minyatür dağlar, Lipar Sulak Alanı, Portekiz Kalesi, Derk Turistik Köyü, Teng Balçık Püskürten Kaynakları, Hara Ormanı ve Bampur Kalesi bölgenin bilinen doğal ve tarihi cazibeleri arasındadır. Sistan ve Beluçistan'ın en önemli şehirleri arasında Zahedan, Haş, İranşehir, Seravan, Çabahar ve Nikşehir yer almaktadır. Bunların her birisi kendine özel turistik, tarihi ve doğal cazibelere sahiptir.
Eyaletin ikinci önemli şehri Zabol şehrinin yakınlarında günümüzde yanmış şehir olarak bilinen 6000 yıllık yerleşim alanı ve ticaret tarihine sahip eski bir şehrin kalıntıları bulunmaktadır. Bu şehirde çürümüş kemikler ve çömlekler bulunmuştur. Bulunan eserler ise bölgenin hayret verici ve görmeye değer medeniyetini ve gelişmişliğini göstermektedir. Bu şehirde dünyanın ilk protez gözü, en eski tavla tahtası, çevrilerek görülebilen çömlek üzerinde dünyanın ilk animasyonu bulunmuştur. İlk animasyon sayılan çömleğin üzerinde ise bir keçinin resmi bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede çömlek borular da bulunmuştur. Bu da şehirleşme ve şehir planlamalarının söz konusu olduğunu gösteriyor.
Çabahar Limanı Sistan ve Beluçistan eyaletinin en önemli şehirlerinden biri olarak ılımlı ve ilkbahar havası ve iklimiyle dört mevsim ilkbahar anlamına gelen Çahar Bahar olarak tanınmaktadır. Çabahar Limanı özel coğrafi durumundan dolayı özgün bir öneme sahip olup İran'ın açık denizlerdeki tek ticari limandır. Çabahar ticari ve ekonomik konumunun yanı sıra birçok tarihi ve doğal cazibe noktasına da ev sahipliği yapıyor.
Çabahar Limanı'nın eşsiz ve daha az görülen cazibelerinden biri de dünyaca ün salan minyatür dağları veya Mars dağlarıdır. Bu bölgedeki dağlar kırgı bayır alanda yer almasından dolayı aşınma sonucu ortaya çıkmış engebeli dağlardır.
Bölgedeki minyatür veya Mars dağları ise aşınım sonucu meydana gelen dağlardır. Uzmanların görüşlerine göre bu katman geçmişte toprak altında gömülü olsa da zaman içerisinde mevsimsel yağmurların sonucu ortaya çıkmıştır. Bu dağlar üzerinde görülen ince ve motorun yarıkları ise minyatür adı almasına da neden olmuştur. Ayrıca kimileri de bu dağların uzaydaki gezegenlerin yüzeylerini anımsattığı için bu dağları Mars dağları olarak adlandırmıştır. Bu dağların mazisinin 5 milyon yıl öncelere tahmin edilmektedir.
Bölgede bulunan minyatür veya Mars dağları aslında İran'ın batısından başlanan Zagros Sıra Dağı'nın devamı sayılıp bu istikametin devamında ise Pakistan'a kadar uzanmaktadır. Bu dağların rakımı farklı olsa da 5 metre ile 100 metre yükseklikleri arasındadır. Sistan ve Belucistan eyaletinin Mars Dağları milli eserler listesine alınmasının ardından şimdi de dünya miras listelerine de alınmak isteniyor. Bu yöndeki faaliyetler ise sürdürülmektedir.
Çağbahar'dan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ve minyatür dağların yakınında Lipar adında güzel ve göz alıcı bir sulak alan var. Bu sulak alan Remin köyü ve Umman denizinin yakınındadır. Bu lagün mevsimliktir ve büyüklüğü yağmura bağlı olarak değişir ve bu da her ziyaretinizde yeni bir manzara görmenizi sağlar. Bu lagünün en özel özelliklerinden biri pembe su rengidir. Bu pembe renk bazılarının onu pembe lagün olarak tanımasına neden olmuştur. Suyun pembe renginin nedeni içinde bir çeşit plankton bulunmaktadır. Bu sulak alanın suyu dünyanın en tuzlu sularından biridir. Oldukça dikkat çekici ve güzel olan bu lagünün bir diğer özelliği de kırmızı gelgit olgusunun varlığıdır.
Sistan ve Belucistan eyaletindeki doğal güzelliğinin yanı sıra iyileştirici özelliklere de sahip diğer doğal mekanlar da geyserlerdir. Geyserler dünyanın yalnızca birkaç yerinde görülebilen çok nadir ve tuhaf olaylardır. Kehir Ovası'nda Konarek bölgesinde bulunan bu geyserlerden biri de Teng veya Napeg çamur kaynarcasıdır. Napeg ise yerlilerin dilinde toprağın göbeği anlamına gelir. Çamur püsküren geyserler çamurun yerden bir kaynak şeklinde kaynayarak yerde bir tepe haline aldığı doğal bir olaydır. Bu geyserlerin faaliyeti sırasında mermi atışı gibi yüksek sesler sıklıkla duyulur.
Söylediğimiz gibi bu geyserlerin çamuru genellikle eklem ve omurga hastalıklarını iyileştirici özellikleri sahiptir ve hatta bu çamurların bir kısmı ihraç edilmektedir. Bu tepelerin çamurları çömlekçilik ve tuğla yapımında da kullanılmaktadır. Teng geyseri çamuru uzun yıllar püskürmesi nedeniyle yüksekliği artmakta olan birkaç deliği bulunan koni şeklinde bir yapı meydana getirmiştir.
Toplamda dünyadaki geyserlerin sayısı 800'den fazla değildir. Bunların bir kısmı Hazar Denizi ve Umman çevresinde bulunuyor. En büyüğü Kehir Teng yolu üzerinde bulunmaktadır. Çabahar bölgesinde ise toplam 7 kadar çamur püskürten geyser bulunmaktadır. İran'da bilinen 21 geyserden 12'si Sistan ve Belucistan eyaletinde, geri kalanı ise Golestan ve Hormuzgan eyaletlerinde bulunuyor. Çamur geyserleri genellikle denize yakın mesafede görülen bir fenomendir. Sistan ve Belucistan'da sadece Pirgel denilen çamur geyseri denizden daha uzakta, geri kalan geyserler ise denizden maksimum 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Günümüzde geyser çamurundan ve torf petrol çamuru, kükürt ve benzeri içeren hazır çamurlar tedavi amaçlı yararlanıyor. Bu çamurlar organik ve inorganik bileşikler içerdiğinden dolayı çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların ardından terapötik olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Geyserlerin fışkırdığı çamurda ise zehirli madde bulunmamıştır. Bu çamurların eklem ve omurga sorunları tedavisi, nörolojik hastalıklar, stenozon, erken dönem sorunları ve kas kasılmaları, jinekolojik hastalıklar ve benzeri hastalıklar dahil birçok hastalığın tedavisinde çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır.
Çamur geyserleri güzel ve orijinal manzaralar yaratarak turistler için çeşitli ve muhteşem noktalar sayılırlar. Böylece gazla birlikte çamur ve su çıkışı bu el değmemiş fenomeni daha muhteşem hale getirir ve su ve çamurla dolu havuzlar yaratır. Terapötik özellikleri de çok ilginç, muhteşem ve hatta şaşırtıcı olabilir. Bölgedeki doğu ve batı Darabul geyserleri, Sagari geyseri, Siset geyseri, Send Mirsuban geyseri, Veşnam geyseri, Telap geyseri, Pirgol geyseri, Berberek geyseri, Ayn geyseri, Napek geyseri ve Abbatkoni geyseri, Sistan ve Beluçistan'ın diğer geyserleri arasında yer almaktadırlar.
İran Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin Ulusal Yer Bilimleri veri tabanına göre Sistan ve Beluçistan eyaletinde 30'dan fazla maden suyu kaynağı da bulunmaktadır. Bu eyalet maden suyu kaynakları açısından İran'ın en önemli illerinden biridir. Bir sonraki bölümde ise bu eyaletin ılı çölleri, kaplı çölleri ve maden suyu kaynakları ile ilgili konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala insanoğluna akıl gövherini vermiş ve böylece onu diğer mahluklardan üstün kılmıştır. İnsanın bu iç sermayesinin önemi itibariyle her insan aklını geliştirmeyi ve yüceltmeyi hedef edinmeli ve kendini bu silahla donatarak aklı ziyan eden etkenlerden kaçınmalı, böylece insan olmanın en şerefli gövherini korumalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve rivayetlerde akıl yani düşünce ve gönül yani kalpten ruhun en önemli parçaları şeklinde söz edilmiş ve bu iki nesnenin temiz ve sağlıklı tutulması ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur: akıl, bilim ve tecrübe ile gelişen bir içgüdüdür. İnsan aklı, şarap içmenin sonucu olan sarhoşluk yüzünden veya günah işlemenin sonucunda zayıflar ve yok olmaya yüz tutar. Bu yüzden insan, kendi içindeki insaniyet mertebesini geliştirmek için en başta aklının heba olmasını önlemeye çalışmalıdır. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: akıllı insan kendini servet sarhoşluğu, güç sarhoşluğu, ilim sarhoşluğu, methedilme sarhoşluğu ve gençlik sarhoşluğundan korur. Zira bunların her biri kötülük kokar ve akla zarar verir ve metaneti etkiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Komutan Bakri, İslam İran'ın bugünkü onurları şehitlerin kanı bereketidir.
İran'la ilgili Amerika ve Siyonist rejim görüşmelerde bulundular. İran'ın döviz ihtiyacının engellenen kaynaklar olmadan karşılanması vurgulandı. İran'ın Rusya'ya ihracatı %105 arttı. Hatipzade yabancı müdahalesi Hong Kong istikrarının zayıflamasına sebep olacaktır. Türkiye'de koronavirüs tablosu 63 can kaybı, 14.046 yeni vaka. Türkiye turnuvasında İranlı kadınlardan 3 madalya daha kazanıldı. İlhan Omar ilk önce Amerika çıktı, neden ilk olarak dönmesin?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.